Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu uzman doktor Ömer Yanartaş. Ömer Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ömer Hocam, programımıza başlamadan önce sizi kısaca bir tanımak isteriz.
Ben Ömer Yanartaş. 1981 yılında İzmir'de doğdum. İlk orta ve liseyi orada okuduktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun oldum. Ve en sonunda Erenköy Ruh Sinirsel Hastalıklarında ihtisas yaptım. Şimdi de psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktayım.
Allah kolaylık versin hocam.
Sağ olun.
Aslında girerken şunu sormayı tasarlamıştım ben Ömer Hocam. Şimdi bazı şeyler vardır. Dinleyenlerimiz de hastalarımız da şöyle bir şey oluşturur. Mesela adamın ateşi 40 derecedir. 3 gün sürer, hastaneye gelmeye gerek görmez. Aspiriniyle, işte grip ilacıyla, ıhlamuruyla idare eder. Ama çocuğun ateşi 37,5'u gördüm hastanede. Ya niye geldim bunun için? Ama çocuk hocam. Koyduk bir kenara, haklı. Öyle yapmak evet. Lazım zaten. Bazı şeyler de var ki işte psikiyatrist dediğiniz zaman veya psikiyatri uzmanı bana ilaç yazdı dediğiniz zaman, ki işte hadi ismini zikretmeyelim, Rütük'te başımız derde girmesin. İşte alerji ilaçlarının bazıları insana tırnak içinde kafayı buldurur, sakinleştirir, rahatlatır. Bu ilacı bile biz çocuklara bir alerjik reaksiyonla verdiğimizde şöyle bir soru işareti oluşuyor. Ama bunun tabletini bize psikiyatrist yazmıştı diye.
Evet.
Psikiyatriye sanki bir ön yargı var hocam halkımızda.
Evet, doğru, karşılaştığımız bir şey, fakat son dönemde artan ihtiyaç sebebiyle bir şekilde bu yavaş yavaş kırılıyor ve daha da arttığı için bu süreçte insanlar daha rahat bir şekilde bize başvurabiliyorlar, başvuruyorlar ve daha da rahat başvuracaklar gelecek.
Peki niye ihtiyaç artıyor peki hocam?
Yani bunun birçok ortaya atılan teoriler var ama bunlardan bir tanesi işte sosyalleşmenin sorunları, bir de son dönemde bazı bedensel hastalıkların yanında devam eden insan hayatının uzaması bazı psikiyatrik sorunları da gündeme getirebiliyor. Burada çok net şeyler yok. Bazı şeylerin de süreçte tespit edildiği iddia ediliyor. Zaten psikiyatri böyle geçmiş olarak cerrahi branşlar gibi, diğer dahili branşlar gibi çok uzun geçmişi olan bir branş da değil. 1800'lü yıllar. Hani...
Bence formal manada çok eski geçmiş. Yoksa en geçmiş olan branş psikiyatri gibi geliyor bana.
Yani burada belki bir ayrışma var. Hani süreçte daha geleneksel yapıdan bir modern yapıya dönüş ve bu modernizmle birlikte psikiyatrinin biraz yıldızı parladı ve evet, eski metinlerden en çok faydalanan branş biziz muhtemelen yani.
Peki aslında bu da şu sorunun içinde gelir ki, ikinci bir soru daha gizli. Şimdi arkadaşımız ne iş yapar? Ortopedicidir. Kemik eklem hastalıkları. Kemiğin kırığı, eklemin tümörü falan falan. Çocuk doktoru, dahiliyeci, işte yaş grubuna göre dağılır ama falanca organı filanca hastalığına bakar. Şimdi psikiyatride asıl bizim anlamakta zorlandığımız şey şu. Bir hastanın beyninde problem varsa nöroloji ilgileniyor. Kafatasında varsa ortopedici ilgileniyor. Beyin cerrahisi ilgileniyor. Siz neyle ilgileniyorsunuz hocam? Sizin elle tutulur bir organınız yok. Nasıl anlatacaksınız bize?
Evet, şimdi aslında burada bunu anlarken biraz psikiyatri insanı nasıl ele alıyor ve nereye müdahale ediyor? Bence buradan giriş yapmak lazım.
Buyurun.
İnsan... Hani birçok öğretide de, bakış açısında da, sosyal bilimlerde de işte biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlık olarak tanımlanmış. Bir de bunun yanında psikiyatride son dönemde biraz bazılarının kabul ettiği, bazılarının kabul etmediği ruhsal bir yapı da mevcut. Hani bu anlamda psikiyatrinin durduğu yer psike, yani bu İngilizcesi, Batı dili, Arapça karşılığı ilmin nefs dediği tabir. Hani insanın günlük çatışma alanları, duyguları, düşünceleri, davranış bilimi ve bunun tümünü kapsayan bir alan oluyor aslında. Ve bu anlamda da hani bizim bir açıdan durduğumuz yer bu geleneksel anlamda tanımlanan ruhsal hekimlik değil yani. Hani o ruh hekimliği yapmıyoruz yani. Daha böyle gündelik yaşam alanları, duygular, düşünceler, bazı rüyalar ve genel kapsamımız buraya giriyor. Birçok hastalığımız var, işte meşhur depresyon, panik bozukluklar, dikkat eksiklikleri son dönemde daha yaygın görülen hastalıklar. Hani insanı bu açıdan ele aldığında psikiyatrinin ilgilendiği alan bu. Ve biz bunlar üzerinde hem gözlemlerimiz hem hastaların paylaşımlarıyla birlikte hastalarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda kullandığımız tedaviler var. Ki hani bu da insanın biyolojisi insandan ayrıştırılamaz. Hem biyoloji hem psikoloji birbiriyle bir etkileşim halindedir. Birinin bozulması diğerini etkiler. Diğerinin bozulması da diğerini etkileyebilir. Hani bunun en belirgin örnekleri de mesela bağırsak rahatsızlıkları olan insanlar... Psikolojik kökenli bağırsak rahatsızlıkları var. Irritable bağırsak sendromu.
En sık sebebi o.
En sık sebebi o. Mesela fibromiyalji dediğimiz bazı hastalıklar var. Bedensel
antidepresan veriyorsunuz, evet, düzeliyor hastanın kas
evet,
ağrısı.
Tam tersten de düşünecek olursak psikolojinin de bozukluğu bazı bedensel rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor ve bunların arasında hani keskin ayrıştırılmış bir alan yok. Biz dediğim gibi daha bu anlamda hastalarımıza düşünceler, duygular, yaşadıkları bilinç dışı çatışma süreçleri, kişilik yapılarıyla birlikte bazı analizler yaparak bunun neticesinde hem medikal tedavi uyguluyoruz hem de psikoterapi teknikleri dediğimiz farklı modeller var, yaklaşma.
Deli doktoru değiliz diyorsunuz yani Ömer Hocam. Yani, senelerce böyle bilindi bu işler.
Evet, aslında yani bir delil kavramı hani daha şizofreniyle özdeşleşmiş bir şey. Bizim şizofreni hastalarımız ayaktan hastaların %10-15'i aslında hani. %10 civarında da...
O kadar bile yoktur Ömer Hocam bence.
%10 civarı ortalama şeyler bunu gösteriyor. Ayaktan başvuran olgulardan popülasyonu kastetmiyorum. Normalde popülasyonda sıklığı %1 civarında seyrediyor. Bu noktada hani bizim hastalarımızın büyük çoğunluğu aslında hani antidepresan kullanan depresyon hastaları, işte panik bozukluk hastaları, panik atak geçiren hastalar, her gün her pratikte karşılaşıyoruz. Böyle hastalar ki çocuk psikiyatrisiyle de birlikte sizin alanınızda da evet, her yerde görüyorsunuzdur yani.
Özellikle dikkat eksikliği deyince zaten.
Evet.
Peki şimdi bu şeyi nasıl ayıracağız Ömer Hocam? Akıl hastalığı diye bir şey var mıdır? Ruh hastalığı diye bir şey var mıdır? Akıllı neye denir? Deli kime denir? Ya bunlar, standartlara uymayan herkes deli midir?
Ya bunlar tabii şöyle hani sözün sahibini tam şu an hatırlayamıyorum ama hani bir miktar delilik karışmamış hiçbir ruh yoktur diye Batı geleneğinden kalan bir söz var. Hipokrat olabilirdi veya Aristo'nun bir sözü, ikisinden biri tam hatırlayamadım şu an. Yani burada şu önemli. Şimdi hepimizin bazı kendi normallerimizin bile dışında davrandığımız davranışlarımız olabilir. Bu hepimizin zaman zaman istemediğimiz stres halinde sergilediğimiz davranışlar olabilir. Ama bu eşittir bir bozukluk, hastalık, işte delilik anlamına gelmez. Hepimizin o...
Belirleyen yani süre mi hocam? Her zaman olunca deli arada bir yapınca akıllı
yok,
diyorlar.
Yok şöyle hani şimdi kavramsal olarak daha çok delinin karşılığı hani toplumumuzda sık gördüğümüz karşılığı hani bizim psikotik hasta grubumuz yani nedir işte... zaman zaman dış gerçeklikten bağımsız bir gerçeklik yaşantısı olan olgular. Bu neyi kastediyor?
Şimdi affedersiniz şöyle bir böleyim Ömer Hocam. Genel manada şöyle bir ayrım doğru mudur? Bir psikiyatrik rahatsızlığı olan bir şahıs rahatsızlığının farkındaysa nokta nokta nokta farkında değilse nokta nokta nokta mıdır? Biri diğerinden iyi midir kötü müdür?
Yani şöyle söyleyeyim o zaman hani genel bir yapısal bir olarak hani psikotik hastalarda daha bir biyolojik kökenli bir tedavi yaklaşımı ve daha
genetik ilaçtan fayda görür.
Daha çok fayda gören bir şey var. Ve bu hastalarda dış düşünce gerçekliği, kendi yaşadığı gerçeklik diğer ortalama insanların yaşadığı daha şeyden farklı bir gerçeklik yaşıyor. Biz bunların bir kısmını hezeyan olarak adlandırıyoruz. Diğer insanlarda ise evet bunlarda da bir biyolojik temel tanımlanmış bir problemler var ama bunların aynı zamanda işte mesela aile içi ilişkileri problemli. İşte eşiyle tartışan kadın, erkek veya işte başka işinde problem yaşayan insanlar bu daha dış gerçeklikle uyumlu fakat bazı çatışma alanlarında süreç yönetimi yaşadığı zaman insanlar da yoğun depresyona girebiliyorlar. Bu da hani akıl hastası olmuyor o tabirle ama hepsinin kendi çapında tedaviye yanıt alma durumu, süreçte iyileşme durumu oluyor ve farklı düzeyde olabiliyor. Çok hani böyle
standartize etmek zor aslında.
Öyle bir grupsa tedavi olmaz, böyle bir grupsa toparlar diye bir şey yok. Biz hepsinde her tip alternatifi görebiliyoruz. Farklı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.
Peki şimdi şöyle mesela Ömer Hocam hastalık kısmından girmiş bulunduk artık ve hoş olmayan tabiri deliği kullandık
evet,
bir kere.
Evet.
Şimdi atasözlerimiz var. Deli bağlar gibi bağlamak. İşte ne yapalım? Deliği bağlayalım. Niye bağlıyoruz? Ya saldırırsa. Deli saldırır mı? Tırnak içinde deli değil muhakkak. Öyle bir şey asla söylemiyoruz ama psikiyatrik rahatsızlığı olan bir şahıstan korkmalı mıyız?
Ya psikiyatri hastaları zarar verme potansiyeli açısından sağlıklı gruptan çok farklı değil. Yani
kapıdan siz, geçen 100 kişiden biri saldırırsa 100 psikiyatri hastasından da 1,5 saldırır diyorsunuz.
O civarda. Yani çok anlamlı bir saldırganlığı yok. Nedir? Yani mesela siz akşam vakti böyle İstanbul'da çok
trafikte
güvenlik
bunalmışsınız.
Ya şey değil. Mesela güvenlik problemi olan İstanbul'da birçok mekan var yani. Ana caddelerin üstü çok güzel makyajlı ama bir ara sokaklara çıkın. Mesela Taksim'de birçok tehlikeli ortamlar var yani. Hani bu insanların hepsi akıl hastası şeyler değil. Hani burada önemli olan şey şu. Bizim bazı hastalarımızda özellikle böyle paranoid, şizofreni hastalarında zaman zaman saldırma eğilimi olabilir. Ama bunlar dediğim gibi toplumdan çok yaygın sıklığına baktığınızda bizim tüm popülasyonun önemli bir kısmı zaten o tip psikotik hastalar değil. Daha işte dediğim gibi depresyon, anksiyete spektrumunda hastalar.
Bir maç çıkışına gitsiniz daha fazla saldırgan bulursunuz diyorsunuz.
Daha yani. Çok saldırgan bulursunuz yani.
O manada korkmayalım.
Korkmayın ve bunlar biraz da şey de oluyor. Hani damgalama hissi de oluşturuyor. Yani psikiyatri hastasıysa işte kafayı yemiştir. Artık doktora da gidemiyor kişi. İhtiyacını da karşılayamıyor. Sorunlar çok çok daha büyüyor ve çok geç gelebiliyorlar bize. Halbuki yani biz de bir medikal bir alanız yani. Hani bize gelen böyle çok atipik ve çok biz de çok farklı insanlardayız ki zaman zaman bizi de böyle o şeye sokuyorlar.
İşte psikiyatri
evet yani bulaşmıştır falan. Hani böyle bir inanış var yani.
Çok
halkın arasına var.
Eyvallah. Peki o zaman yeri gelmiş. Ne soralım Ömer Hocam, siz kimsiniz? Yani psikiyatrist var, psikolog var, pedagog var, hadi o bize kayıyor alt tarafa.
Evet.
Psikiyatristle psikolog arasında ne fark vardır? Aldıkları eğitimler, yaptıkları işler, uyguladıkları tedavilerde bir farklılık var mıdır? Daha önemlisi pratik şey şu, hangi dinleyenimiz psikoloğa gitmelidir, hangi dinleyenimiz psikiyatriste gitmelidir falanca şikayet için?
Yani şöyle bunlar biraz mesela... Önce şöyle tanımlayayım. Psikiyatrist hani biz hekimiz aslında. 6 yıl tıp fakültesi okuduktan sonra malum bizim TUS sınavı denen sınavdan sonra psikiyatri alanını seçmiş insanlarız. Ve burada da bir 4 veya 5 yıl ihtisas yaptık. Ondan sonrasında psikiyatri uzmanı oluyorsunuz. Ha, bizim beden bilimi, bedenle ilgili o tıbbın genel nosyonu bizde var. Psikolog arkadaşlar Fen Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji okuduktan sonra genelde terapi yapan psikolojiyle bu psikolojinin birçok alanı var. Bunlardan biri bireysel terapi, insanlarla ilgilenen kişiler, o süreçle ilgilenenler. Fen Edebiyat Fakültesi psikoloji bölümü mezunu ve genelde 2 yıl bir klinik yüksek lisans yapıyorlar. Klinik psikoloji eğitimi alıyorlar. Şimdi bizim tutumumuz biz öncelikle hekim kimliğinden var oluyoruz. Süzülerek psikiyatrist oluyoruz. Öyle bir süreçten geçiyoruz. Bizim tabii ki hani bazı bedensel hastalıkların eşlik ettiği durumlar veya ilaç yazılması gereken durumlar da hani bizim o yetkimiz alanında olan bir şey. Psikologların alanına girmiyor. Hani onlar öyle farmakoloji tedavisi, ilaç tedavisiyle ilgili eğitimler almıyorlar.
Biraz icracı organ gibi bir sistem içerisinde.
Evet. Yani şöyle şimdi bir yanlış bir kanı da oluşuyor. Hani işte tıp psikiyatrist ilaç yazan gönderir gibi böyle bir şey var. Yani bu biraz şu anki sağlık sisteminin diyelim veya doktor sayısının yetersiz olması ile ilgili bir durum. Hani biz psikiyatristler böyle detaylı süreçte hani terapi yapabilir. Hani hastalara sözel olarak konuşarak tedavi edebilir. Sadece ilaç yazıp göndermek bizim de istediğimiz bir uygulama değil aslında. Fakat hani 15 dakikada bir hasta görme gibi böyle bir yoğunlukla karşılaştığınız zaman o ihtiyaç doğuyor. Psikiyatrist böyle bir kimliği olan biri. Ha, mesela hangi durumda nereye gitmeli? Yani bence hani insanlar öncelikli olarak bir ruhsal sorunları olduklarında yani böyle çok spesifik bazı şeyler var. Mesela bu aile terapisi veya bazı insanlarda cinsel problemler olabiliyor. Bunlarla ilgili spesifik. Bunlar böyle çok özgün problemler olmadığı durumda mutlaka önce bir psikiyatriste gitmekte fayda var. Bir psikiyatristin yönlendirmesiyle gitmekte fayda var. Fakat
psikiyatrist, affedersiniz böldüm sözünüzü. Psikiyatrist gelen hastamızı dinledi, şikayetlerine baktı. Bir, dedi ki bu dört dörtlük medikal bir hastalık gibi değerlendirilmeli. Şu ilaç tedavisinden fayda görür. Yazdı ilacın işte 3 hafta sonra kontrole gelin dedi.
Evet.
Ya da dedi ki ilaç tedavisi artı bir psikologla görüşmeniz lazım.
Evet.
Ya da dedi ki direkt psikologla görüşmeniz lazım. Evet. Böyle mi biter hocam siz?
Evet. Yani biz hepsini ben şahsen günlük pratikte yapıyorum. Zaman zaman kendim tedavi başladım. Zaman zaman da diyorum ki siz bu mesela aile terapisine gidebilirsiniz. Bir psikolog arkadaşı yönlendirebiliyorum. Veya işte beraber götürdüğümüz hastalar hepsi birden olabiliyor.
Peki psikoloğa hasta şöyle mi gidiyor? Şu şikayetleri olan hastanın şu açıdan bir psikoterapi desteği alması gerekmektedir gibi. Hazır formal şeyler mi var? Yoksa gidip hasta bir kere daha dert mi anlatıyor orada?
Yani şöyle çok burada yapılandırılmış bir şey yok ama önce psikoterapi nedir? Psikoterapi karşılıklı sözel yolla, iletişim yoluyla bu problemlere çözüm üretebileceğini kabul eden bir sistemdir ve hani görüşme yoluyla hastayı iyileştirmeye çalışır. Hastalara bazı...
İyileşir mi peki Ömer Hocam? Yani nasıl olur bu? Hani ben çocuğun ateşini düşürmek için 40 dakika atıyorum, 40 tane ilaç kullanıyorum. Bu arkadaşın sözünde sihir mi var? Nasıl anlaşılıyor?
Yani nedir bu? Burada tabii bu işler şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi insanın psikolojisi ile ilgili uzun yıllardır uğraşılıyor. Birçok elde ettiğimiz, öğrendiğimiz şeyler var. Çok derin, kapsamlı, detaylı veriler var. Bunlar hani böyle bir kişinin kafasından uydurduğu gözlemler veya şeyler değil. Yıllar içerisinde oluşmuş bir bilgi birikimi var ve bu bilgi birikimi kesinlikle böyle küçümsenmemeli, gözden kaçmamalı. O bilgi birikimi insanları paylaştığı problemlerde zaman zaman bazı müdahalelerde bulunarak, hastalara destek vererek veya zaman zaman bazı içgörü yönelimli farklı terapiler uygulanarak hastalarda iyileşme gösteriliyor. Bunun şöyle bir şeyi var. Mesela terapi yapılan hastalarla depresyon tedavisi, medikal tedavi alınan bazı hastaların mesela beyin görüntüleme çalışmalarında benzer kortekslerinde aktivasyonlar
İlaç
gösterilmiş.
Gibi etki etmiş yani.
Evet, yani bu tabii her hasta ve her şey için denemez ama bazı gruplarda ciddi anlamda ilaç düzeyinde etki eden terapi modelleri var.
Bu arada hocam tersine bir sirayet olmuyor değil mi? Psikolog dert dinlerken veya işte iş çözmeye kalkarken kendi psikologluk oluyor mu? Var mı böyle bir duvama hiç? Yani... Çocuğu hasta olup çocuk doktoru arayan çocuk doktoru var mıdır bilmiyorum ama hani bana bir psikolog lazım diyen psikolog gördünüz mü hiç?
Yani şöyle bir şey var zaten hani psikiyatristler ve psikologlar arasında bizim uzun süreli terapiler görüp içgörü odaklı kendini geliştirmeye odaklı tedavi ve yani bu bireysel bir direkt tedavi gibi değil ama hani gündelik çatışmalarından sıyrılmak için uzun süreli terapi alan insanlar var. Hani bu biraz şöyle bir şey var çünkü hani psikoloji aslında hani bir bozukluk olmasa bile ağır mesela depresyonu, ağır bir panik bozukluğu olmasa bile insanların kendi farkındalığını, psikolojik farkındalığını arttırması psikoloji ve psikiyatride çok iyi bir şeydir. Çünkü
herkese lazım o zaman.
Yani isteyen bu tarz zihinsel yönelimli bazı insanlar, bu tarz arayış içerisinde olan insanlar fayda görebilir.
Peki herkesin bir bu ara hani koç mevzu var ya, o koçu işte yaşam koçu, eğitim koçu falan ki bunların da çoğunu bu çıkışta arkadaşlar yapıyor. Bunların bir astarı var o zaman bu söylediğinize göre.
Yani mesela bu tip destek sağlayan şeyler var ama bu özellikle yaşam koçlarına ben hani çok böyle sıcak baktığım bir şey değil. Hani bunlarda şu önemli, bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. İnsanın mevcut yapısıyla, kapasitesiyle, birikimiyle koçların verdiği ve hayatta önerdiği, o süreçte yola koyduğu arada çok fark olabiliyor. Bunun için sağlam bir değerlendirme, sağlam temelli bir hastaya bakış gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim, bir adamın elinde 10 birim sıçrama kapasitesi varsa bunun koçla gidip sen 100 sıçrarsın ya deyip hayal kırıklıkları yaşıyor insanlar.
Bu, sonra 5'e düşüyor.
Evet, yani o mevcut elindeki de gidebiliyor. Burada o sistem, koçluk sisteminin bu konuda çok yapılandırılmış bilimsel bir zemini olduğunu ben düşünmüyorum. Ama ilgilenen insanlar da var.
Peki bu kişisel gelişim işine ne diyorsunuz Ömer Hocam?
Yani kişisel gelişim psikolojik düzeyde farkındalık oluşturmak için gayet hani o da gerekli bir şey. Çoğu hani zaten koçluk şeylerinden çok farklı değil. Bunlar hani yalnız bizim hani genel yaklaşım açısından hani bilgi birikimi, tedavi modelleri, uygulamaları ve bunun sonuçları ile ilgili şey kadar hani bir psikiyatri ve psikoloji kadar böyle yerleşik çok birikimin olduğu alanlar değil.
Ölçülebilir değil bir kere Ömer Hocam. Yani adam geliyor diyor ki işte ben bu hastaya bu şahsa dedim ki sağlam şahsa 100 birim sıçrayabilirsin. Ya bunu neye dayanarak dedin? Ben onu motive etmek için dedim. Dese evet. Adam aksini ispatlayamayacaksınız. Ölçülebilir
evet,
bir şey.
Evet. Yani bu mutlaka dediğinize %100 katılıyorum. Zaten mesela psikiyatride mesela şöyle bir şey, iyi ölçüşmekten bahsetmeniz çok iyi oldu. Psikiyatride uzun yıllarca siz ne yapıyorsunuz ki gibi bir hani insanlara ne gibi bir katkı sağlıyorsunuz gibi bir şey oluşuyor. Halbuki şu an bizim psikiyatride birçok ölçeğimiz var. Hastaları taradığımız, hastalarda depresyonu, anksiyeteyi, bozuklukları taradığımız birçok ölçekler var. Bu ölçekler tedavi sonucunda bazı düşme, azalmalar gösteriliyor. Hani bizim psikiyatri ve psikolojinin bilimsel ayağı oluyor aslında ölçekler.
Peki şunu sorayım Ömer Hocam. Şimdi bir kısmıyla biz de ilgileniyoruz. Biz de yapıyoruz bunları. Mesela hasta geldi, işte yaşam kalite indeksleri, uyku yeme alışkanlıkları, evet. Yeme alışkanlıkları. Baktınız işte belki depresyon ölçütü uyguladınız hastaya. Falanca puanı aldı. İlaç tedavisi verdiniz ya da psikoterapi verdiniz ya da ikisini bir arada verdiniz. Bakıyorsunuz 38'den 18'e düşmüş puanı. Bu çok iyi bir şey mi? Yani bu mu hedef, bu mu ulaşmak istediğimiz nokta?
Yani şöyle bir şey var. Hani işte mesela burada şunu söyleyeyim. Psikiyatrinin o psikolojik düzeyde depresyondan sıyrılması insan için tedavi edici bir şeydir. Ama onun üstünde bir şey, hani bir tırnak içerisinde bir büyücülük gibi beklentisi olan insanlar oluyor.
Sihirli değnekle
evet,
dokunmuyoruz kimseye.
O yok yani, o yok yani. Ama insanların hani şöyle söyleyeyim, daha insanı uzun süreli ve daha detaylı analiz eden psikodinamik terapiler dediğimiz bazı terapi kuramları var. Bunlar mesela 3 sene, 5 sene insanlar ciddi, ağır, uzun süreli tedaviler alabiliyor.
O zaman %100'e çıkabiliyor.
Daha farklı bir işlevsellik kattığını söylüyor. Böyle bir şeyi var, iddiası var psikoterapilerin.
Ama anladım Ömer Hocam. Sen de iddiası var deyip bıraktığına göre sen evet. De çok itimat etmedin bu konuya.
Evet, bir... Yani görüş farklılıkları var. Peki. Öyle söyleyeyim.
Şimdi Ömer Hocam, ilk kısımda çok fazla pratik bilgi veremedik. İşin teori kısmından bahsettik. Şimdi biraz böyle dinleyenlerimizden gelen sorulardan da derleyerek bir kısmını da ben yuvarlayarak soru haline getireceğim size inşallah. Şuradan başlayalım. Az önce demiştik ya, zaten bir en sık gördüğümüz hastalık depresyon. O da hani 2 kere 2 4 ederse depresyon olur, 5 ederse olmaz gibi bir şey diyemiyoruz. Normal insanlarda da bunu düşündüren özellikler her zaman var. Üzüldüğümüz bir şey olduğunda, bir sevdiğimizi kaybettiğimiz hepimiz bir çökkün hale geliyoruz. Depresyon çökmek, baskılanmak demek. Şimdi ne zaman adı depresyon, ne zaman depresyon hastalığı diyelim. Her insanda depresyon görülecek neticede. Bunu nasıl ayıracağız? Kim psikoloğa, psikiyatriste gelsin, kim evinde sabretsin?
Yani şimdi depresyon, şöyle söyleyeyim, bir moral bozukluğu, keyifsizlik hali. Bu kavramsal olarak herkesin hayatında olan bir şey ve yaşamın bir parçası aslında. Yani bir şey olduğunda, canımızı sıkan bir durumla karşılaştığımızda, mesela insanın bir yakınını kaybettiğinde falan, bunların
gülüp oynayıp çalışması zaten anormal.
Bu evet diyorsun. Yani hani yaşamın, insan doğasının, psikolojisinin, yapısının bir parçası. Bunu kabul etmek lazım. Mesela yas dediğimiz o birini kaybıyla olan şeyden depresyon nasıl ayrışır? Mesela yasta böyle bir şekilde tetikleyen bir kayıp vardır yani. Hani
bir çok net. Öncesinde belirlenen bir sebep var.
Evet, yani depresyonda böyle bir şart olması illa gerekmiyor. Bazen olabilir ama hani şöyle bir şey var. Mesela ortalama gündelik hayatını sürdüremeyecek düzeyde bir yeti itimi bekliyoruz yani depresyonda. Nedir?
Ha, yasta bu olmaz diyorsunuz.
Evet yani.
Peki olmaz. Ne olur hocam, bu yeti itimi dediğiniz nedir?
Yeti itimi dediğim şudur. Hani insan... Yani ortalama bir insan...
Çalışası gelmez, yemesi
yani,
mi gelmez?
İş öğretmense ders anlatmak istemez, enerjisi kalmaz. Zihninden sürekli böyle hayatta kendini suçlayıcı, böyle kendini değersizleştirici, hiçbir şey çöp... Yani bir hastamdan duymuştum, yani kendimi çöp kovası gibi, çöp gibi hissediyorum. Böyle çok değersiz, böyle çok mutsuz. Veya hayatta böyle insanın hani herkesin hobileri vardır, böyle çok keyif aldığı, keyif alarak yaptığı falan şeyler vardır. Bunlardan sürekli devam eden bir şekilde hiçbir şekilde keyif alamaz. Böyle bezgin, mutsuz, çökkün. Hatta böyle dışarıdan bakınca, vücuduna bile baksanız hani omuzları çökmüş, böyle kafası önde
eğildi. Tabii tabii, yüzü anlıyorsunuz. Yani
bir süreklilik arz eden bir şey olması lazım depresyonda. Yoksa hani evet ben bir gün böyleyim. Yani bu hemen ilaç tedavisi başlamak uygun değil yani. Hani biz en azından...
Tanı koymak bile doğru değil.
Evet
belki.
Yani bu normal bir şey yani. Hani en azından 15 gün, 20 gün böyle süren ciddi bir işlevsellik kaybı. Yani bir ev hanımı mesela bazen geliyor böyle hastalarımız. Yani yataktan çıkamıyor. Bütün gün boyunca yatıyor, uykusu işte hani insanın sürekli rutin yaptığım şeyler, 30 senedir yapıyorum diyor. Son dönemde artık iyice kolumu kaldıracak takatim kalmadı gibi şeyler.
Normal insanın da gösterebileceği tepkiler şöyle şartlar altında gelişirse bu bir psikiyatrik hastalık sayılabilir dedik. Normal insan tetiklenmiş bir şekilde bir yakınlığı kaybıyla yas tutabilir. Ama depresyon hastası durduk yerde buna başlayabilir. Süre uzun sürebilir. Neticede en yakınlığı kaybı bile belli bir süre yasa neden olacaktır. Ama depresyon uzun süre devam eder. Özellikle de bunun pratiğe bir yansıması olacak. Yani kişinin morali bozuk ama her işini çok rahat yapabiliyorsa buna biraz daha mesafeli ve rahat davranabiliriz. Ama işten güçten kalacak, kolunu kaldıramaz hale gelmişse olay artık net bir şekilde depresyondur.
Evet dedik. Yani
başka var mı hocam?
Mesela böyle çok bizim kritik şeyler aslında insanlar söylemekten biraz kaçındı. Ölüm düşünceleri çok yoğun yaşar depresyon hastaları. Mesela zihin oralardadır. İntihar etme fikri, hayattan bezmiş, bıkmış bir halde, kendine zarar verme fikri.
Bitse de kurtulsak
yani
modunda.
Önce bitse de kurtulsak gibi bir şey olabilir.
Sonra bitirsek süreçte, de kurtulsak.
Bitirsek, kimse. Planlar yapmaya başlar. İşte hani böyle özellikle bizim için çok çok kritik bir konudur bu. İşte hocam ben bakıyorum işte balkonum çıkıp kendim aşağı atsam mı diye sürekli zihnimden geçiyor gibi. Bu şey bizim için çok alarm semptomudur yani. Hani
intihar emeğin mi?
Tabii intihar düşünceleri ve bunun zihninde hani sürekli zihinsel olarak bunun geçmesi. Hani bir şeye hani intihar bir açıdan insanın zihninden ölmek, hayatı sonlandırmakla ilgili bir anlık bir şey herkesin zihninden geçebilir yani. Bu çok anlamlı değil ama.
Camın dibinde dururken bir atıversem de şu dertten kurtulsam.
Bu evet bu herkesin zihninden geçebilir aslında ama hani zihnin sürekli oralarda olması, sürekli bununla ilgili hesaplar yapması. İşte ben intihar edersem ya işte çocuğum ne olur benden sonra hani. Bu tip hesapları sürekli yapıyor olması.
Oo, arkasında bir yani,
bu tabii tabii yani bu şöyle bir şey var. Hani intihar eden insanların yakınları öldükten sonra çok ciddi bir biçimde aile içerisinde bir olumsuz bir etki oluşturuyor. Yıkıyor yani bütün aileyi haklı olarak.
Peki hocam şimdi girmişken depresyon ne bu arada? Yani biz tanımlamadan girmiş bulunduk ama normal durumdan çökkün hal mi sadece?
Yani depresyon çökkünlük. Kavramsal olarak çökkünlük. Ama hani depresif bir disorder İngilizce karşılığıyla. Bozukluk, hastalık kavramı biz şuna diyoruz. İşte gün boyu süren çökkün duygu hali. Buna eşlik eden işte moral bozukluğu, keyifsizlik, hayattan zevk alamama hali, enerji yoksunluğu gibi bu semptomların belli bir hani tanı kriterleri var kendi çapında. Belli bir düzeyde sıklığı karşılıyorsa ve hani yaklaşık da böyle bir iki hafta gibi bir tabir var. İki hafta boyunca bunlar gün boyu sürüyor ve insanın hiçbir şey yapmasını tamamen böyle bloke ediyorsa her şey yapmasını, hiçbir şey yaptırmıyorsa biz buna depresif bozukluk diyoruz. Ve böyle durumlarda kesinlikle hani hele özellikle bu eşlik eden bu ölüm düşünceleri falan varsa hiç beklemeden psikiyatriye başvurmak
lazım. Peki şimdi bunu kabul ettim hocam. Ciddi bir problem vardı. 15-20 gündür adam zaten bir alt modda gidiyor. Bir de intihara meyil gibi bir şüphe oluştu. Hemen psikiyatriste geldik. Bu tamam. Bir de bu şikayetler daha hafif seyrediyordu. Bu hastanın, bu şahsın dışarıdan biraz desteğe ihtiyacı vardı. Ön şey olarak psikoloğa başvursa uygun olur mu? Daha kısa süreli daha hafif şikayetler diyelim.
Yani daha kısa süreli daha hafif şikayetler psikoloğa da başvurabilir. Başvurmaz diye bir şey yok. Fakat hani ben şu açıdan psikiyatriye başvuruyu önemsiyorum. Ya bazen hani mesela biz rutinde böyle sıfır gelen bir hastadan bazı bedensel tetkikler istiyoruz. Hormon tetkikleri falan istiyoruz. Bakıyorsun bir hipotiroidi bir şey çıkıyor falan.
Adam
mesela.
Guatr hastası aslında.
Hani bazı bir şeyler çıkabiliyor. Onun için hani bir öncelikli bir psikiyatriye gidip yönlenmekte fayda var. Ama hani bu kesin de bir bilgi değil. Hani insanlar bazı bedensel sağlığına güvenir veya kendisiyle o noktada iyi destek göreceğine inandığı bir psikoloğa da gidebilir yani. Hani
peki şimdi kesin. Şunu sorayım hocam o zaman. Geldi hastamız. Net bir şekilde ağır vaka. İntihar eğilim var ve bu blöf değil, kandırma değil, bilmem ne değil. Siz bunu çok ciddiye aldınız. Belki hastaneye yatırdınız. Belki eve ciddi tedavi verdiniz. Şimdi ağrım var, ağrı kesici yuttum. Öksürüğüm var, öksürük şurubu kullandım. Siz de bir ilaç veriyorsunuz. Bu ilaca da cevap bekliyorsunuz. Yanında V veya psikoterapi önemli değil. İlaç tedavisi var. İlaç tedavisi benim elle tutulmayan, gözle görülmeyen organımı nasıl tedavi ediyor? Neyi düzeltiyorsunuz ilaçla?
Yani tabii ilaçların etki mekanizması var. İşte serotonin düzeyini, noradrenalin düzeyini.
Mutluluk veren hormonları mı arttırıyorsunuz?
Evet yani bunları arttırıyor ama yani intihar davranışını sergileyen insanlarda yapılmış biyolojik çalışmalar da var. İşte boz sıvısında bakılan bazı şeyler var. İşte mesela serotonin azalmış mesela intihar.
Ha bakıyor
mesela,
diyor ki adam.
Bazı biyolojik yönleri de var. İlaçlar oraya etki ediyor. Yani dediğim gibi ilk başta hani insanın psikolojik ve biyolojik yönü çok ayrışan, evet bir ayrışma noktası mutlaka var ama o
bir, İç içe girdiği de birçok yer var.
Tabii yani mesela hani aslında bir yandan bakınca insanın en gözle görülür organında bile tedaviye, kırıkta bile tedaviye yanıtsız durumlar olabiliyor. Bakıyorsun tabii, bir sürü bin bir çeşit inflamatuar şeyler girmiş devreye. Hani açıklayamayabiliyorsun. Hani burada da bir yanıyla öyle bir şey var. Hani bazı bizim de yanıt veremediğimiz, yanıt göremediğimiz hastalar var. Hastalardan yanıt alamadığımız vakalar var. Yanlış söyledim. Hani o vakalarda bir yani mutlaka biyolojik düzeyde de bir şeyler var. Çünkü insan öyle...
Yani şöyle mi oluyormuş Ömer Hocam? Normal işte 500 tane adamın bir şekilde menenjit vesaire nedeniyle belinden su almışlar, bakmışlar.
Tabii.
Beyin omurilik sıvısında falanca hormon işte 500 miligram desilitre çıkmış. Depresyonlularda bakmışlar 250 çıkmış. Ağır depresyon, intihar eğilimlerde 100 çıkmış.
Evet.
Sonra adam demiş ki ben bu serotonini bu adama verirsem... Evet, düzeliyor.
Evet, aynen.
Şimdi tamam, bunu kabul ettim. İlaç verdik, düzeldi. Olur, mantıklı. Peki bu şey, şehir efsanesi mi? Makarna, çikolata, kakao, güneşlenmek bilmem ne falan da serotonini arttırır mı? Bu tip şeyler var mı? Mutlu eden yani, yiyecekler.
Yani biz bunların çok böyle bilimsel kanıtlanmış böyle işte biz hastalara şey önermiyoruz.
Gergin, çikolata yiyin.
Yani şöyle bir şey var. Hasta depresyondadır. Zaten çok yiyordur. Zaten kilo alması onun dış görünümü birçok moralini bozmuştu. Sen git çikolata ye, biraz daha şiş temelli.
Ama ben... burada serotonin yükselir. Serotonin...
Evet, yani hani bu bizim pratikte çık, ya yani bu sonucu biraz belki toparlar ama hani o noktada bizim çok önerdiğimiz bir şey değil.
İnandığımız da bir şey değil diyorsunuz.
Evet, bazı biz ya bu tabii şöyle bir şey de var. Hani bu karbonhidratlarla ilgili olan noktada çok bir pompalama da var. Orada ciddi bir sektörel bir şey de var. Hani
yarın öbür gün vazgeçenler.
Evet yani. Evet.
Peki hocam, şimdi sözü geldi. Dedik ya, tam denk geldi aslında. Bu soruyu sormayı tasarlıyor idim. İlaç mevzu. Şimdi aynı ilacı işte fibromiyalji. Hastamızın boynu ve sırtı çok ağrımaktadır. Fizik tedaviye gider. Fizik tedavi görür, fayda görmez. Fizik tedaviden bir antidepresan ilaç yazarlar ama bunu doğal olarak ağrı kesici diye yazar fizik tedavici. Antidepresanı kullanır ve ağrısı geçer hastanın.
Evet.
Hiç problem yoktur, kimse sorgulamaz. Ama psikiyatriste gider. Geçmeyen kronik müzmin ağrılarım var. Sen bir de psikiyatriste git dediler. Geldim, psikiyatrist bana depresyon ilacı yazdı. Ne yani, ben uyduruyor muyum şimdi?
Evet.
Bu ilaç mevzu nedir hocam? Sizin ilaçlarınızda niye bir gıcığı var hastalarımızın?
Ya hastalarımız psikiyatriyle ilgili o ilk başta konuştuğumuz bir ön yargı hala bir grupta var. Bir de onunla beraber tedavilerin sanki bir böyle ilacı alınca hayat boyu bunu kullanacak, onu böyle bağımlı yapacak. İşte sanki böyle eroinman gibi böyle
uyuşturucu
bir şey veriyoruz ve bu adam hani hayat boyu artık elimize düştü böyle. Hani böyle bir bazılarında böyle düşünceler oluyor. Bunlar yanlış. Yani şöyle bir yanlışlığı var. Hani şimdi bağımlılık, ben zaten hastalarıma biraz o örneği veriyorum en belirgin. Hani biri size bağımlılık yapacak bir ilaç veriyorsa, ki biliyorsunuz yeşil reçeteyle verilen ilaçlar var. Bunlar doktor kontrolünde veriliyor yani. Size biri veriyorsa kesinlikle bunu yeşil reçeteyle yazmak zorunda. Hani yazmıyorsa bir şu anki kanıtlar şu an şey yapmıyor demektir. Biz antidepresanları yeşil reçeteyle yazmıyoruz. Birincisi bu.
İkincisi, çok pratik güzel bir bilgi oldu bu.
İkincisi de şöyle bir şey var. Yani ben biraz şöyle yaklaşmaya çalışıyorum. Yani siz her gün bir kilo elma yeseniz, normal diyetinizin dışında her gün bir kilo elma yeseniz 6 ay boyunca, onu yemediğiniz zaman bir ararsınız. Yani psikojenik olarak ararsınız bunu. Psikolojik olarak ararsınız. Şimdi ki bu ilaçlar neticede kimyasal madde. Masum böyle tamamen şeyler değil, yan etkileri olan ilaçlar. Şimdi bir 6 ay bu ilacı alınca birden keserseniz, bazı psikolojik bile en düzeyde, en basit düzeyde psikolojik etkileri olacaktır. Ama bu etkiler bizim bağımlılık tanımına girmeyen etkiler yani. Hani dediğim gibi
yoksunluk sayılmıyor hemen.
Tabii olarak. Ki yani bir hani eroinman veya işte böyle bir eroin kullanan bir hasta veya başka bir bağımlılık olan hastası gibi değil. O anlamda bazı ilaçların almadığı dönemde bazı eksiklik belirtileri, çekinme belirtileri olabilir. Ama bu hani tolere edilebilen ve müdahale edilebilen şeyler ve biz hani genelde kesiyoruz zaten. Hani bir süreden sonra ilaçları kesiyoruz.
Aynı antibiyotiği 7 gün kullandığımız gibi antidepresanda 3 ay, 6 ay, 1 sene kullandık. Birinci soru bu. Evet. Bağımlılık yapar mı sorusuydu aslında.
Evet.
Peki kilo aldırır mı depresyon ilaçları?
Yani evet, aldıran var. Şimdi bu
tabii adam depresyonda yemek yiyemiyordur. Depresyonu tedavi edince yemek yemeye başlamıştır.
Evet, yani şöyle bir şey var. Tipik ve atipik depresyon kavramları var. İşte daha atipik hastalar aslında, ki normalde depresyonda o isteksizlik hali, bir şey istememe hali gıdaya karşı da olan bir şey.
Ama hiçbir şey istemiyor zaten onu.
Evet, ama bazı hastalarda stres halinde aslında daha çok yiyor. Bu aslında hepimizin yaşadığı bir şey. Sadece depresyon hastalığında kimi stres halinde gömülür, hiçbir şey yemez. Kimi daha çok yer, kilo alır falan. Hani bundan dolayı hastaya göre biz bazen hiç yemek yemeyen, hani kilo kaybı olan hastalara kilo aldırıcı yan etkisi olan ilaçları veririz. O hastanın iştahını da açar. Olumlu bir şey de olur.
Tabii, iki taraftan.
Evet, ama bazen hastalara iştahsızlık yapan, daha biraz iştah azaltan antidepresanlar da var.
Bu iyiymiş, bu her şeye göre derde derman pis antidepresan
farklı
var.
Hani bu yan etkiler, yani hepimizin pratikte yaptığı bir şey, tüm hekimler yapar. Yan etkileri hasta durumuna göre pratikte kullanırız.
Etki
yani.
Etki haline getirmek.
Evet, zaten antidepresanlarda özellikle böyle hani böyle çok yıldızı parlayan, hani ilk mutlaka bu kullanılmalı denen bir antidepresan yok. Bir etkinlik profili var. Bu etkinlik profilinde birbirlerine göre çok anlamlı olmayan düzeyde farklılıklar var. Ve bu farklılıklar da biz seçerken daha çok hastaların, mesela bir tane hastamız diyorsa ki kardeşim ben işte mesela doktorum ve işte cerrahım, çok ameliyat yapıyorum. Çok benim için dikkat çok önemli, veya işte şoförüm, sürekli araba kullanıyorum.
Dikkat kaybı yapar mı?
Evet, yani mesela bazı ilaçlar uykuya meyil yapıyor. Onu biz gündüz veremeyiz o hastalara. Biz de mesela onu ne zaman veriyoruz? Uyku sorunu olan depresyon hastalarına akşam veriyoruz o ilaçları. Hani bu önemli bir şey yani. İlaçların yan etkisini hastaya göre planlama yapıyoruz. Diyor ki adam, kardeşim ben geceleri hiç uyuyamıyorum. 6 aydır doğru düzgün uyuduğum yok. Uyku uyuduğum zaman sabah böyle dayak yemiş gibi kalkıyorum. Biz o zaman yan etkisi uyku yapan ilaçları veriyoruz ki hasta gece rahat uyusun ve o onun tedavi edici bir unsuru da olsun.
İki taraftan.
Yani. Evet. Hem antidepresan etkinlik hem de yan etkisinden faydalanıyoruz. Bir kısmı da günlük bilince çok, uyanıklığa çok bir olumsuz tesiri olmuyor. Onu da başka türlü hastalara veriyoruz yani.
Kısırlık yapar mı hocam antidepresanlar?
Ya biraz böyle hastalar bu konu...
Zaten hasta ağzından sordum abi. Ben
evet. Şöyle bir şey. Bu mesela... Her ilaçların yan etkisi var. Psikiyatri, bu antidepresanların, SSRI grubu ilaçların cinsel disfonksiyon, cinsel fonksiyonu azaltısı etkisi var bir kısmında, ama bu hani kalıcı bir organ bozukluğu gibi bir şey değil. Biz zaten böyle problemlerle karşılaştığında hastalar tedavi değişikliğine gidebiliyoruz. Yapmayan ilaçlarımız da var.
Ha, yani bazıları yapıyor.
İsteksizlik yapabiliyor. Ama böyle hani o kısırlık biraz hani şey... Olayın mitleşmiş hali yani.
Aynen öyle.
Yani
aynen
böyle bir şey. Zaten hani hiçbir ilaç kalıcı tesir, yan etki yapıyorsa...
Bir molekül var. Finasterit mi neydi hatırlamıyorum. Bir molekül dünya üzerinde yapıyor. Bir tane.
Evet, yani o da hani şey değil
ne mi? Ne amaçla üretilmiş bilmiyorum.
Evet ha? Evet. Yani bize bunu hastalarımız da çok soruyorlar. Evet, yani bir şeyin yan etkisi yapma... Hiçbir ilacın yan etki riskini göz önüne almadan... ilacı hani tamamen dışlayamayız yani. Zaten bunlar ilaçlar biliyorsunuz bir sürü pratikten geçirilerek piyasaya sürüldüğü için biz o bilgilere güvenmek zorunda. Bilgi güvenmeyeceksek hiçbirimiz ilaç kullanamayız yani.
Aspirin.
Onun da hasta öldürdüğünü bir çeşit yani ani ölüm vakaları var biliyorsunuz aspirinle.
Peki şimdi az önce dedik ya, bir antibiyotik bir hafta kullanılır bırakılır. Psikiyatri ilacı geri gelir, bir ay, üç ay, altı ay kullanılır. Ne kadar kullanılır? Ne kadar zamanda fayda eder? Azaltarak mı keseceğiz? Bir daha ihtiyacımız olur mu? İlaç sürelerine ilişkin.
Yani şimdi şöyle, hastaya göre planlama yapmak lazım. Hani kesin 3 ay kullanırsın, kesersin gibi bir prosedürümüz yok. Fakat
komşunun kullanması evet, önemli değil. Yani komşu evet, doktoru verdi, o kafasına evet, göre takılsın.
Kafasına göre takılsın. Bizim temel aslında eğilim şudur. Yani kullanma süresi ne kadar uzarsa kesme süresini de o kadar uzatmak lazım. Böyle bir felsefe var. Ben bunu pratikte de böyle uyguluyorum. Hani belki her hekim aynı kullanmıyor olabilir ama hani dediğim gibi sen 3 sene ilaç almışsın. Hani bunu bir ayda kesmenin bir anlamı yok. Yayarak kesmek lazım. O esnada etkiler, yan etkiler, ilacı kesince bazı o dediğim gibi ilacın eksikliğiyle ilgili hastaların yaşadığı bazı şeyleri hastalarla paylaşarak azaltıp kademeli kesmek lazım. Ama ortalama hani bir sene depresyon tedavisi sürer. Hasta iyi böyle yanıt alırsak bir ay içerisinde, iki ay içerisinde, gerekirse üç aya yayarak kesebiliriz. Hani aceleci olmanın da bir anlamı yok. Burada bazen hastalar şöyle bir şey yaşıyor. Kesme sürecinde en ufak bir şeyle karşılaştığında hastalığım tekrar mı etti gibi bir kaygıya kapılıyorlar. Bu yanlış yani. Hani ilacın kesme sürecinde bazı şeyler olabilir. O da hani süreçte tolere edilen bir şey oluyor yani. Bizim karşılaştığımız...
Neticede psikiyatri ilaçları da ilaçtır. Her ilaç kadar yan etki yapabilir.
Yan etki yapabilir ve hani bir süre kesilince hani biz tekrar kalıcı bir tesir beklemiyoruz yani. Hani yan etki ve olumsuz tesir açısından.
Peki bu alerji ilaçlarını kullanıyor musunuz? Bizim meşhur adını zikretmeyelim bir ilacımız var.
Evet.
Çok güzel uyku yapıyor mesela.
Evet. Yani bu ilacı kullanıyoruz. Bazı hastalarda, uyku sorunu olan hastalarda pratikte kullanıyoruz.
Peki niye bazı insanları uyutuyor da bazılarını uyutmuyor? Veya bazıları cinleniyor çocuklardan?
Yani şöyle bir şey var. O sinir sisteminin biraz kompleks yapısıyla ilgili. Mesela bizim en çok uyku yapan ilaçlarımızdan işte bu benzodiazepin türevi ilaçlardan. Bu ilaçlar piyasada çok fazla satılıyor. Bir kısmını çok aslında normalde uyusun diye veririz, sakinleşsin. Bir kısmını da çok... uyarıcı etki yapar. Biraz sinir sisteminin böyle bir kompleks bir yapısı var. Bir kısmına tesir ediyor, bir kısmına etmiyor. Bireysel farklılıklar. Aslında tabii hani biliyorsunuz farmakogenomi diye bir tabir var. Genetik yapı.
Yeni,
evet. Evet, bir sürü şey var. Hani eskisi kadar bilim detaya daldıkça bu tip konularda işler daha da zorlaşıyor ve hani herkese şey aynı etkiyi yapmadığını birçok alanda görüyoruz.
O farmakogenomi mevzu önemli. Ben çok sık görüyorum. İşte falanca alerji ilacını veriyorum öksürük için. Hem diyorum ki akşamlar için güzel olur. Hem de uyku yapar. Çocuk uyur güzel güzel gider. Üç gün sonra hasta kapıda. Ne oldu? Hocam bizim çocuk duvarlara tırmanmaya başladı.
Evet.
100 çocukta hani rakam deseniz 80'i uyuyor. 5 tanesinin cinler tepesine fırlıyor. Ortada koşuyor. %10 hiç etkilenmedik deyip gidiyor. Kişisel yanıt diyorsunuz.
Evet ama şey hani tedavi pratiğinde hani guideline'lara da geçmiş bir şey. Tedavi kılavuzlarına geçmiş bir şey yani. Bu.
Uyku tedavisinde yeri var.
Yani uyku gündüz.
Uykusuzluk.
Bazı böyle anksiyete hastaları benzodiazepinlerle beraber benzodiazepinler kullanılmadan önce öneriliyor yani bazı hastalarda bu kısa süreli. Ama bunlar zaten bizim uzun süreli kullandığımız ilaçlar değil genelde. Kısa süreli fayda sağladıktan sonra kesiyoruz.
Peki. Ömer Hocam teşekkür ediyoruz. Daha girmeyi tasarladığım çok konu vardı ama programımızın süresi doldu. Şimdi ben özellikle bu ikinci bölümle ilgili bir dinleyen olarak iki tane güzel şey öğrendiğimi düşünüyorum özellikle. Birincisi şu. İnsanlar bir sebepten dolayı üzülebilirler. Ama bu üzülmeleri bir sebebe bağlıdır. Belli bir müddet devam eder. Kişisel şahsi yaşamlarını yapmaları gereken işlerin güçlerini çok fazla etkilemez. Ama bir şahıs durduk yere anlamsız bir şekilde çöküyorsa, yeti eğitimine maruz kalıyor. Önceden yapabildiği işlerini, mesleki becerilerini, tecrübelerini, pratik hayattaki yaptığı işleri yapamaz hale geliyorsa, bu süre 14-15 günden daha uzun devam ediyorsa, olay bir psikiyatri hastalığı, bir depresyon olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde bir hekime müracaat gerekebilir.
Evet.
Öncelikle mutlaka psikiyatriste müracaat edelim diyoruz. Çünkü altta yatan organik bir hastalık olabilir. Psikiyatrist bunları ayırır. Kendi tedavi etmesi gerekiyorsa ilaçla tedavi eder. Yanına veya psikoterapi önerirse psikoloğa sizi yönlendirir dedik. Birinci kısım buydu. İkinci kısımda ilaç pratiği önemlidir. Her hekim, her branştaki hekim arkadaşların verdiği gibi psikiyatristlerin de bir takım ilaçları vardır. Bunlar insanın ruh durumunu etkileyen maddelerin artıp azalması üzerinden etki eden bilindik maddelerdir. Her ilacın olduğu gibi yan etkileri olabilir ancak hekimle paylaşılması halinde hepsinin bir çaresi vardır.
Evet.
Hiçbiri bağımlılık yapmaz o manada. Kilo alımı gerekiyorsa kilo aldıran ilaçlar, gerekiyorsa aldırmayan ilaçlar tercih edilebilir dedik. Bu konuda hekiminize müracaat edin ve güvenin diyerek bitirdik mevzuyu. Doğru mudur?
Doğrudur. Sadece bir son bir şey söyleyeyim. Yani buyurun. Bizim bağımlılık yapan da ilaçlarımız var. Onları kısa süreli ve doktor kontrolü olarak verebiliriz ama bunlar antidepresanlar değil. Hani onlar ayrı.
Yeşil reçete, kırmızı reçete.
Evet. Yeşil. Onlar zaten verirken hekimde olarak uyarıyoruz da bağımlılık yapıcı ilaçlar. Bu önemli bir bilgi olarak paylaşmak
istedim.
Peki.
Teşekkür ediyoruz Ömer Hocam.
Ben
çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Ömer Yanartaş idi. Kendisini tekrar misafir etmek üzere sağlıcakla kalın diyoruz.